Ayrım 32 sayfa 210. 1527 yılında Birun'daki kapı kulları hakkında şu resmi liste bir fikir verir. Dipnot 16 Öğle Barkan Bütçe İktisat Fakültesi Mecmuası 15 parantez içinde 1953-54 sayfa 300. Sütun başlıkları şöyle: maaşları, kişi adedi, tutarı parantez içinde akça. Müşahare Horan, parantez içinde aylıklar, çavuşlar, çaşnigirler, şairler, tabipler vesaire. 424 kişi, 4.381.458 akçe. Yeniçeriler, 7.886 kişi, 15.423.426 akçe. Sipahi oğlanları, 1.993 kişi, 14.509.398 akçe. Silahdarlar, 1.593 kişi, 10.069.884 akçe. Sağ ulufeciler 589 kişi 2.343.480 akçe. Sol ulufeciler 498 kişi 1.897.086 akçe. Sağ garipler 211 kişi 1.104.834 akçe. Sol garipler 204 kişi 1.032.618 akçe. Kapıcılar ve teberdarlar 319 kişi 758.622 akçe. Cebeciler 524 kişi 1.016.688 akçe. Topçular 695 kişi 975.624 akçe. Terziler 301 kişi 641.094 akçe. Ahçılar 277 kişi 654.900 akçe. Alem mehterleri 185 kişi 466.570 akçe. Çadır mehterleri ve divan sakalları 277 kişi 562.860 akçe. Ehli hiref parantez içinde atölyelerde eşya yapan sanatkarlar 585 kişi 1.422.726 akçe. Top arabacıları 943 kişi 985.890 akçe. Atmacacılar, şahinciler, çakırcılar 259 kişi 509.760 akçe. İstable amare parantez içinde ahırlar 2830 kişi 5.133.000 akça. İstanbul acemi olanları ve bostancılar 3.553 kişi 1.993.020 akça. Toplam 24.146 kişi 65.882.938 akça. Bu tarihte tüm devlet gelirleri 538 milyon akçadır. Kapı kulu mevcudu 1527'den sonra bir yüzyıl içinde 3 katından fazla bir artış göstermiş, zaman zaman kısıtlamalar yapılmıştır. Kul sisteminde grupların ve eyalet idaresinin ahenkli bir bütün halinde işlemesini sağlayan manivela çıkmadır. Yani belli aralıklarla 2 ila 7 yılda bir veya her padişahın culusunda yapılan terfi ve nakillerdir. Çıkmada büyük ve küçük odalardaki oğlanların eskileri yani kıdemlileri yukarı odalara, sırasıyla seferli, kiler, hazine odalarına, kalanları da sipahi oğlanları ve silahtar bölüklerine nakledilir. Seferli, kiler ve hazine odalarındaki kabiliyetli eskiler ise has odaya yükseltilirdi. Çıkmada Enderun ve Birun'da bütün gruplar hareketlenirdi. Birun'daki ağlardan Özenge ağları, Sancakbeyliği veya Beylerbeyliği ile, oğlanlar ise Zeyamet ile eyaletlere çıkarlardı. Çaşnigir ve müteferrikalar ile bölüklerdeki sipahiler ziyameti, çavuşlar, kapıcılar ve yeniçeriler genelde timara çıkarlar, yani eyaletlerde ziyamet ve timar tasarruf eden sipahi sınıfına geçerlerdi. Bostancı ve ahçıların ise çıkmada ileri gelenleri süvari bölüklerine ve kapıcılığa, kalanları yeniçeri ocağına çıkarılırdı. Özetle Enderun ve Birun'daki iç oğlanlarının eriştikleri son mertebe, eyaletlerde timar teşkilatındaki askeri hizmettir. Eyaletlerde yalnız Sancakbeyliği ve Beylerbeyliği değil, ziyamet ve timarlar daha 15. yüzyılın ilk yarısında padişah ve bey kullarına verilmekteydi. Dipnot 17, bakınız Hicri 835 tarihli Sureti Defteri Sancak-ı Arvanid, Ankara Türk Tarih Kurumu 1954. Timarlı sipahilerin yalnız Türk aslından Müslüman gönüllü ve akıncılardan ibaret olduğu görüşü yanlıştır. Kul sisteminde çıkma, idare ve ordu hizmetlerine geçiş. Enderun, Birun, eyalet. Enderun'dan Birun'a, Birun'dan eyalete geçiliyor. A, ağlar. Enderun'da kapı ağası, Birun'da mertebe yok, eyalette beylerbeyi. Birun'da Yeniçeri ağası, eyalette Beylerbeyi. Enderun'da Saray ağası, eyalette Beylerbeyi veya Sancakbeyi. Enderun'da Ak Hadımlar Has Odabaşı, eyalette Beylerbeyi veya Sancakbeyi. Enderun'da Silahtar, Birun'da Mir Alem, eyalette Beylerbeyi veya Sancakbeyi. Enderun'da Çuhadar, Birun'da Kapıcıbaşı. Enderun'da Rikaptar, Birun'da Mirahur. Enderun'da Dülbent Oğlanı, Birun'da Çakırcıbaşı, eyalette Sancakbeyi veya Subaşı. Birun'da Çaşnigirbaşı, eyalette Sancakbeyi veya Subaşı. Birun'da Sipahi Bölükleri Ağları, eyalette Sancakbeyi veya Subaşı. Birun'da Çavuşbaşı, eyalette Sancakbeyi veya Subaşı. Birun'da Müteferrikalar, eyalette Subaşı. B. Yukarı odalarda iç olanları. Enderun'da Hasoda, Birun'da Bostancıbaşı, eyalette Sancakbeyi. Birun'da Kapıcılar Ketüdası, eyalette Sancakbeyi. Enderun'da Hazine, Birun'da Cebecibaşı, eyalette Subaşı. Enderun'da Kiler, Birun'da Topçubaşı, eyalette Subaşı. Enderun'da Seferli Oda, Birun'da Arabacıbaşı, eyalette Subaşı. C. Aşağı odalardakiler. A. Kapıkulu Ocakları. Enderun'da Büyük Oda, Birun'da Sipahiler 6 Bölük, eyalette Subaşı veya Timarlı Sipahi. Enderun'da Küçük Oda, Birun'da Cebeciler, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Topçular, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Arabacılar, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Yeniçeriler, eyalette Timarlı Sipahi. B. Saray hizmetindekiler. Birun'da Kapıcılar, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Has Ahur Hademesi, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Aşçılar, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Bostancılar, eyalette Timarlı Sipahi. Birun'da Acemi Olanlar, eyalette Timarlı Sipahi. Enderun'da Esir ve Devşirmeler, Birun'da Türk Oğlanları, eyalette Timarlı Sipahi. Çeşitli tarihlerde Kapıkulu örgütlerindekilerin sayıları. Yıl 1480, 1568, 1609, 1670. Yeniçeriler 1480'de 10.000, 1568'de 12.789, 1609'da 37.627, 1670'te 53.849. Acemi olanlar 1480'de bilinmiyor, 1568'de 7.745, 1609'da 9.406, 1670'te 4.372. Bostancılar 1470'de bilinmiyor, 1568'de bilinmiyor, 1609'da bilinmiyor, 1670'te 5.003. Cebeciler 1480'de bilinmiyor, 1568'de 789, 1609'da 5.730, 1670'te 4.789. Topçular 1480'de 100, 1568'de 1204, 1569'da 1552, 1670'te 2793. Top arabacıları 1480'de bilinmiyor, 1568'de 678, 1609'da 684, 1670'te 432. Ahur hademeleri 1480'de 800, 1568'de 4341, 1609'da 4322, 1670'te 3633. Ahçılar 1480'de 120 ila 160, 1568'de 629, 1609'da 1129, 1670'te 1372. Ehli Hiref 1480'de bilinmiyor, 1568'de 647, 1609'da 947, 1670'te 737. Terziler 1480'de 200, 1568'de 369, 1609'da 319, 1670'de 212. Çadır mehterleri 1480'de 200, 1568'de 620, 1609'da 871, 1670'de 1078. Alem mehterleri 1480'de 100, 1568'de 620, 1609'da 228, 1670'de 102. Sipahiler 1480'de 3000, 1568'de 11.044, 1609'da 20.869, 1670'de 14.070. Kapıcılar 1480'de 400, 1568'de bilinmiyor, 1609'da 2451, 1670'de 2146. Kapıcıbaşıları 1480'de 4, 1568 ve 1609'da bilinmiyor, 1670'de 83. Müteferrikalar 1480'de bilinmiyor, 1568'de 40, 1609'da bilinmiyor, 1670'de 813. Çavuşlar 1480'de 400, 1568 ve 1609'da bilinmiyor, 1670'de 686. Tersane neferleri 1480 ve 1568'de bilinmiyor, 1609'da 2364, 1670'de 1003. Şikar halkı 1480'de 200, 1568'de bilinmiyor, 1609'da 592, 1670'de bilinmiyor. Çaşnigirler 1480'de 200, 1568 ve 1609'da bilinmiyor, 1670'de 21. Sakkallar 1480'de bilinmiyor, 1568'de 25, 1609'da bilinmiyor, 1670'de 30. 17. yüzyıla kadar klasik devirde timar dirliklerinin, yani imparatorluğun idari askeri temel teşkilatının kadrosunda bey kulları, parantez içinde gulamlar da önemli bir yer tutmaktadır. Beyler beylerin, sancak beylerinin ve su başlarının da kanuna göre belli sayıda bir kapı kulları olması gerekirdi. Hatta timarlı sipahilerin ve cebelu ve gulamlardan, parantez içinde olanlardan ufak bir mahiyeti, kapısı vardı. Her kademede timar tasarruf eden bey veya sipahi, timarının miktarına göre belli sayıda cebelu ve gulam, parantez içinde oğlan beslemek zorundaydı. Paşalar ve beyler kanunla yükümlü olduklarından fazla cebelu ve gulam beslemeye çalışırlardı. Cebelu ve gulam, parantez içinde nökerler, efendileri gibi askeri sınıf statüsüne tabidirler, böylece onlar toplumdaki reayadan ayrılırlar, imtiyazlı bir üst katman oluştururlardı. Devşirme çocuklarından bir kısmının önemli kişilerin konaklarında hizmet verdiğini de biliyoruz. Beyler ve paşalar kullarını padişah sarayının ufak bir örneği olan konaklarında belli hizmetlerde yetiştirdikten sonra arz edip doğrudan doğruya askeri sınıfa sokabilirlerdi. Timar sahipleri yararlılık gösteren cebelülerini padişaha arz ederek onlar için timar tevcih ettirebilirlerdi. Bey ve paşaların yalnız çocukları için değil, gulamları için de has veya timar miktarına göre belli sayıda timar verilmesi kanundu. Timar sipahileri hizmetlerindeki cebelüler, askerlik hizmeti gören kölelerdi. Gulamlar, parantez içinde oğlanlar ise, sipahinin atına ve şahsi hizmetlerine bakardı. Gulamlardan cebelü, cebelülerden timarlı sipahi olmak mümkündü. 15. yüzyıl ilk yarısında uç beyleri kendi sancaklarında timarları genellikle kendi gulamlarına ve nökerlerine verebilmekti. Böylece merkezi otorite karşısında oldukça bağımsız bir duruma sahip olmaktaydılar. İdam edilen paşaların gulamları, malları gibi padişahın olur, bazen doğrudan doğruya saraya alınırdı. Özetle, kul sistemi, askeri idari sınıf mensuplarının her kademesinde uygulanan bir sistemdi. Bunlar Avrupa'da olduğu gibi babadan oğula ırsi bir aristokrasiye vücut veremediler. Zira verilen has ve timarlar ırsi değildi ve sistem böyle bir gelişmeye meydan bırakmayacak biçimde merkezi bürokrasi tarafından kontrol ediliyordu. 14. yüzyılda yurt ve timar babadan oğula geçerken sonraları değişti, timarlının ölümünde hazinece parça parça verilmeye başlandı. Bu reform büyük tartışmaya neden olmuş görünmektedir. Osmanlılar'da klasik dönemde bu kurum yalnız idare sınıfının kaynağı olmakla kalmamış, başlangıçtan beri özellikle şehirlerde toplumun sosyal ve ekonomik yapısında da birinci planı işgal etmiştir. 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı şehirlerinde tutulmuş kadı sicillerinin incelenmesi göstermektedir ki, varlıklı halkın servetini yatırdığı en nemalı konulardan biri kölelerdi. Ordu ile beraber esir tacirleri gider ve savaş sonunda derhal esir pazarları kurulurdu. 17. yüzyılda yalnız İstanbul gümrüğü kayıtları 20 bin esirin girdiğini göstermektedir. 15. yüzyıl ikinci yarısında ortalama esir fiyatı 40 ila 50 Venedik altını idi. Dipnot 18 B. Miller, The Palace School of Mohammed the Conqueror, Cambridge 1941, sayfa 82. Köle kullanılması birçok hukuki ve ekonomik fayda sağlamaktaydı. Mesela Bursa'da kadifeciler ve kemhacılar bunları esir işçi olarak mukatebe usulüyle işletmekteydiler. Parantez içinde mukatebe belli bir zaman içinde hizmet karşılığı köleye özgürlük veren bir sözleşmedir. tüccar esirleri ve atikleri, parantez içinde azat edilen köle, ticari ajanları olarak kullanmakta fayda görmekteydiler. Osmanlı örfi hukukundaki kölelere ait oldukça etraflı hükümler şeriatı tamamlamaktadır. Osmanlılarda köle, şeriatın köleye sağladığı elverişli şartları daha da genişletmiştir. Devlet hizmetindekilere olsun, özel kişilere ait gulamlara olsun, toplumda aşağılık bir unsur gözüyle bakılmaz, hatta bazı hallerde kul sıfatı bir nüfuz ve itibar vesilesi olurdu. İş hayatında yetişen, sosyal engellerle karşılaşmayan zenginleşmiş azatlıların, Osmanlı toplumunun yüksek katmanları arasında dikkati çekecek kadar kalabalık olduğunu kadı sicilleri ortaya koymaktadır. Savaş esirlerinin daha Orhan Gazi zamanından beri padişah parantez içinde devlet tarafından ortakçı kul adıyla ziraat topraklarına, köylere yerleştirildiğini ve servaj usulüyle kullanıldığını da biliyoruz. Bunların askeri sınıfa mensup gulamlar ile hiçbir benzerliği yoktur. Gulam, parantez içinde kul sistemine dayanan klasik Osmanlı idare sistemi, 16. yüzyılın ikinci yarısında son derece gelişti, kapı kulu 80 bine aştı. Bu devirde padişahın otoritesi zayıfladığından, onlar sarayda, merkezde ve eyalet idaresinde mutlak şekilde hakim oldular. Dirlikleri ve devletin ve toplumun gelir kaynaklarını tek elleri altına geçirmeye çalıştılar. Kapı kulu askeri, padişahları tahttan indirip çıkarmaya, hatta katletmeye, parantez içinde 2. Osman kadar zorbalığı ileri götürdü. Saray gulamları bazen onlarla işbirliği yapmakla beraber genelde çıkarları padişah otoritesini korumaktı. Bu amaçla Yeniçerilerle süvariler birbirlerine karşı kullanılmak istendi. Bu devri ele alan çağdaş Osmanlı tarihçileri ve Koçi Bey gibi reform lahiya yazarları, anarşiyi başlıca klasik gulam sisteminin bozulmasına atfederler. Kapıkulu zorbalığına karşı Abaza Mehmet Paşa isyanı, Anadolu'da uyanan direnç ve tepkiden başka bir şey değildir. Bundan sonra sarayın ve hükümetin Kapıkulu askerini azaltma ve disiplin altına sokma girişimleri sonuç vermemiş, ancak Köprülü Mehmet Paşa'nın diktatör yetkileri alması üzerine Kapıkulu askerinin zorbalığı bir dereceye kadar önlenebilmiştir. Kapıkulu arasındaki disiplinsizlik sarayda Enderun'da da görülmüş, 4. Mehmet'in culusunda çıkmanın gecikmesi üzerine saraylardaki içi olanları ayaklanmış, nihayet 1675'te içi olanları Büyük Oda ve Küçük Oda ile İbrahim Paşa ve Galata saraylarındaki teşkilat kaldırılmıştır. 1683-1699 harplerinden sonra Kapıkulu ve Gulam sistemi devlet içinde eski önemini kaybederek yeni bir nitelik kazanmıştır. Sistemin bozulmasında çeşitli nedenler vardır. İlkin, gulamların ve kapıkulu askerinin disiplinsizliği sebebiyle eski fonksiyonunu kaybetmesi, esir kaynaklarının daralması, devlet maliyesinin daralması gibi sebepler göze çarpar. Fakat asıl derin nedenler, imparatorluğun çöküşünü doğuran, kurumları değiştirmeye zorlayan sebepler de aranmalıdır. Eyaletlerde gulam sisteminden gelmeyen yerli halk, paşaların kapılarına giderek o yolla idarede ve orduda yer almaya başladılar. Devlet, paşa kapılarında türlü atlarla toplanan, parantez içinde Saruca Sekban, Gönüllü, Levent gruplara resmi sıfat tanımak zorunda kaldı. Bu da padişahın icra yetkilerini yalnız kapı kullarının temsili prensibinin terk edilmesi demekti. Öbür yandan Hristiyan zimmi tebaa arasında devşirmenin uygulanması 17. yüzyıldan itibaren güçleşti. 17. yüzyılda bir devşirmede ancak 2-3 bin oğlan toplanabiliyordu. Nihayet eski Enderun mensupları ve büyük rical, devşirmeler yerine kendi çocuklarını saray mekteplerine ve Enderun'daki odalara yerleştirme imkanını buldular. 18. yüzyılda merkezde ve vilayetlerde icra makamlarına gittikçe daha ziyade kalemlerden yetişen bürokratların geçmeye başlaması ve eyaletler idaresinde ayanların hakim olması üzerine gulam sisteminin önemi büsbütün kalktı. 3. Ahmet zamanında, parantez içinde 1703-1730, Enderun personelinin azalması, silahtar Çorlulu Ali Paşa'nın getirdiği değişiklikler bir dereceye kadar yeni eğilimin bir ifadesiydi. Dipnot 19 Tarihi Ata 1 sayfa 162-165. Odalarda bu devirde kültüre, tahsil ve marife daha çok önem verilmeye başlandı. Ocak yolu denilen terfi için belirli hizmetlerden geçme mecburiyeti kaldırıldı ve yetenekli gençlerin kısa yoldan has odaya geçebilmesi yöntemi kabul edildi. Galata Sarayı ve Yeni Saray, hazine ve kiler odalarına doğrudan doğruya olan yetiştiren bir mektep olarak yeniden açıldı. 19. yüzyılda gulam sisteminin son büyük temsilcisi Hüsrev Paşa'dır. Tanzimat'tan önce o, kendi konağında satın almış olduğu 50 kadar köleyi hocalar vasıtasıyla okutup yetiştirmiş, devlet kapısında mühim mevkilere yerleştirmiş ve bunlardan birçoğu paşalığa yükselmişlerdir. Dipnot 20 Mesureya Nuhbetül Vekai İstanbul 1290 Hicri sayfa 269. İkinci Mahmut, Batı Avrupa saraylarını taklit ederek eski Osmanlı saray teşkilatını temelinden değiştirdi. 1831'de Enderun Nazırlığı, 1832'de Mabeyin Müşirliği kuruldu ve 1833'te Enderun odaları tamamıyla kaldırıldı.